kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba Hüzünbaz dinleyici, ben Deniz Özturhan. Podbimeyde ile beraber birlikte ama yalnız hazırladığımız bir Olumlu Dünya podcastine daha hoş geldiniz. Olumlu Dünya çatlara patla, pozitif vibe'lar değsin canıma. Of of of of of. Olumlu Dünya çatlara patla, pozitif vibe'lar değsin canıma.
Ben çok kalabalıkların içindeyken, yani binlerce insanın içindeyken yapayalnızım. Yalnızım. Hiç kimse yokmuş gibi. Yalnızken de çok kalabalığım. Bütün dünya ile birlikteyim yalnızken. Yani kalabalıkken olduğum kadar kalabalık değilim yalnız olduğum zamandaki kadar.
Evet, Yıldız Tilbe'den aldığım yetkiye dayanarak konuşuyorum. Yıldız Tilbe kesinlikle çeşitli zamanlarda fikirlerine başvurmamız gereken bir sanatçımız. Bu bölümün konusu yalnızlık. Zaten adından da anlaşılacağı üzere yalnızlık bizde bir atasporu, en azından bende. Kendi yalnızlığımdan ilk yola çıkmayacağım. Çünkü zaten yalnızlık övgüsü sanatın ve sanatçının doyamadığı bir goy goy gerçekten. Şöyle bir hani konuya girerken neler denmiş acaba diye bir baktım ki kimse, yani bir sanatçı da bir önemli insan da dur dememiş ki yalnızlığı ben övmeyeyim biraz da bir birlikteliği öveyim insanlarla sosyalle. Hayır, hepsi yalnızlığı övmüşler. Oğuz Atay'la başlamak istiyorum. Oğuz Atay'ın zaten hani bütün eserlerinde o topluma ait olamama, hiçbir şeylere sığamama hissi tavan yapmıştır. Şey demiş, korkuyu beklerken de ben yalnızlığı istemekle suçlanıp yalnızlığa mahkum edildim. Bu karara bütün gücümle muhalefet ediyorum. Ben yalnızlığa dayanamıyorum. Ben insanların arasında olmak istiyorum. İnsanların da düşmanlara ihtiyacı vardır. Dostlarının değerini bilebilmek için demiş. Çok tatlı. Bir yandan da yani şey de biraz da kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyorum burada Oğuz Atay'ın. Hani sizi beğenmemek, size dahil olmadığımı size haykırmak için bir de sizin aranızda olmaya ihtiyacım var diyor. Yani kendisinin de aslında yalnızlıkla nasıl geçindiğini veya geçinemediğini anlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. Cemal Süreyya zaten biliyorsunuz yalnızlıkla ilgili konuşmayı çok sever. O romantik gözleriyle yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey demiş ki çok beğendim bunu. Hani onun daha çok beğenilen bir şey vardır. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası. Bu daha böyle Twitter'larda filanlarda paylaşılısı, daha böyle retweet havası bir şey. Ama hakikaten yalnızlığın ovanın düz olması kadar ona normal gelmesi, hani zaten varoluşunun bir parçası olması fikri gerçekten hoşuma gitti. Pek çok sanatçı aslında hani yalnızlığı kendisini ifade etmenin bir yolu ve herkesi dışarı kitlemek ve kendisini o sanatçı varoluşunda, bireyliğinde muhafaza edebilmek, orada düşünebilmek, üretebilmek için bir araç ve aslında hani neredeyse amaca dönüşen bir araç olarak tanımlamış. Steinbeck şey demiş mesela, işte tüm büyük ve kıymetli şeyler yalnızdır, cennetin batısında. Aslında bunu hatırlıyorum ve bunun hakkında da şey diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin kıymetli yalnızlığı demek ki Steinbeck'ten... Ya esinlenerek düşünüldü diye. Yalnızlığın o kadar kıymetli bir şey olup olmadığını birazdan tartışmaya başlayacağım ama yalnızlıkla ilgili övgüler bitmiyor. Sartre tabiatıyla olmaz mı? Goygoylamaz mı bir yalnızlık? Goygoylamaz mıyız Sartre'cığım? İngilizcesini yazmışım. God is absence. God is the solitude of man demiş. Yani Tanrı yokluktur. Tanrı insanın yalnızlığıdır demiş. Çok derin fikirler gerçekten. Bunlara hani dalgasını geçeceğim ama derin fikirler oldukları konusuna katılıyorum. Tanrı insanın yalnızlığıdır demesindeki o acıyı, o toplumun o andaki haline etik olarak, düşünsel olarak dahil olamama hissi olduğunu anlayabiliyorum. Ama yani Sartre şu gün yaşasa ve bugün bunu tweet etmiş olsa mesela ve hani çok beğenilse bu tweet ve 250 bin retweet edilse ve bir sürü insan da aynen katılıyorum hocam benim de tam olarak bu aklıma gelmiş yani bence de Tanrı yani böyle hani şey gibi yani hani gerçekten bizim yalnızlığımız gibi anlatabiliyorum falan gibi cevaplar alsaydı o kıymetli yalnızlığı hakkında ne düşünürdü acaba diye de düşünmeden edemiyorum. Bu arada Sartre çok da yalnız bir insan sayamaz. Evet kendisini toplumdan epey bir soyutluyor ama bir zaten Simone de Beauvoir var. Hayatı boyunca yanında sanatçı arkadaşları var. Bunlar sürekli sanatçı arkadaşlarıyla takılan insanlar her öğle yemeğinde içkilerini vurup vurup. Bir de bir sürü de manita var yani. Bilemiyorum tam o ne kadar gerçek bir yalnızlık çektiğinden emin değilim Sartre'ın. Yalnızlığı çılgınca öven yine tabii ki dahi adamlar arasında böyle Picasso ile Albert Einstein dikkatimi çekti. İkisi de böyle hani Einstein diyor ki bir tabak meyve bir keman biraz da boş zaman insan başka ne ister? Hani bütün fikirler aklıma yalnızken gelirciler bunlar. Picasso hani büyük eserler üretmek büyük yalnızlıklar ister falan kafasında olan adamlar. Haklılar sanatçı olarak üretmek için onların yalnız kaldıkları zamanlara ihtiyaçları olduğuna eminim ve hepimizin var aslında insan olarak buna ihtiyacımız ama bu kıymetli yalnızlıkların arkasında bu adamların yalnızken altlarını sıçıp tövbe yarabbim ölmemeleri açlıktan ölmemeleri için de geniş bir insan topluluğu bilmem bahsetmeme gerek var mı ama kadınlardan oluşan görevlendirilmiş bir Picasso'nun eski karıları Albert Einstein'ın karını geniş bir insan topluluğu bu insanları hayatta tutmaya çalışıyor. Bunlar yalnız başlarına bu yalnızlığı öve öve çalışabilsinler diye. Ki bunun da örneklerini görmek isterseniz yani ne anlattığımı anlamak isterseniz en azından ikisini de hayat hikayelerini okuyabilir. Picasso ve Albert Einstein dahilerinin kimler kıyamam ya bu insanların bu kıymetli yalnızlıklarını bir yandan hizmet etmiş diye bakabilirsiniz ya da belgesellerini izleyebilirsiniz. Ben kendim şahsen böyle koştura koştura bütün edebiyatın düşün tarihinin içinden geçtim ama yani çok örneği var. Gerçekten herkes Bukowski de yalnızlığı övmüş. Herkes bir ucundan övmüş. Kadınlar daha az övmüşler. Daha bir tane ay o kimindi ya? Jane Austen'in galiba. Kadınların neden evlendiğini ama bunu başka bir zamanda okumuştum. O yüzden hangi eserinde olduğunu da hatırlayamıyorum. Kadınların neden evlendiğini anladım diyordu. Yalnız kalıp kafalarını dinleyebilmek için diyordu. Bence bir kadınla bir erkeğin o büyüttüğü ve sanatsallaştırdığı, o idealaştırdığı yalnızlığın arasındaki farkı da birazcık hissettiriyor bu laf. Ben kendime baktığımda ben zaten hani hep yalnız hisseden bir insandım. Yani böyle 4 yaşında falan kendimi şeyde hatırlıyorum. Antalya'da 6 veya yani akşamüstleri yani yaşım ama gerçekten ilkokula gidiyor değilim. Böyle bir tane çantam var. İçinde boya kalemlerim, çiçeklerim, taşlarım, bir şeylerim var. Bavul gibi geliyor o zaman ama büyük ihtimalle 15-15 beslenme kutusu. Onu alıyordum. Kamp yaptığımız işte kampın sahilinde bir taşın üzerine çıkıyordum. İşte kendime böyle altar gibi kendimi hazırlıyordum. Taşlarımı, şeylerimi. Yalnız gün batımlarına doğru hüzünleniyordum. Ve yaşım bunu yaptığımda yani ilkokula gitmiyordum bunu yaptığımda. O yüzden bazı insanların beyin kimyalarının az çok böyle çalıştığı, yalnız olmakla ilgili böyle enteresan tutkuların olduğunu biliyorum en azından kendimden. Ve bu programı hazırlamaya başladığımda hani bir şeyler araştırayım dediğimde ek sözlükte yalnızlık başlığına girdim. Ve çok da eski senelerden direkt kendi entrylerimle, kendi yazdığım şeylerle karşılaştım ki gerçekten insanın böyle bir 22 yaşındaki falan halinin ne yazdığını okuması gerçekten üzüntü vericiymiş. Çünkü böyle şey yapıyorum. Ya of Deniz Dostluğa'nın gençliği bak. Yalnızlık bir etkisiz elemandır. Yalnızlık başkalarının etkisiz elemanı olmaktır yazmışım. 2002 yılında 18 sene önce. Bu arada yalnızlık başlığının altına yalnızlığı yanlış yazmışım. Tövbe abim gerçekten bunu okuduktan sonra 22 yaşında hiç kimseye daha doğrusu 20'lerini yaşayan hiç kimseye dalga geçmemeye karar verdim. Bu ilk olumlamam oldu. Sonra biraz daha devam ediyorum. Birkaç ay sonra işte yalnızlık boşluk sarhoşluğudur gibi bir şey yazmışım. 2003'te yalnızlık korunaklı bir kuyuya benzetmişim. Karanlık, serin, durgun ama ana rahmi gibi iyi edici demişim. Of ya, deniz. Sonra başıma ne geldiyse birkaç ay sonra, ki başıma ne geldiğini hatırlıyorum. Elimi sağ elimi kesmiştim ve 5 dikiş atılmıştı. Ve yani gerçekten affedersiniz popoma donumu geçiremez haldeydim. O zaman yalnızlığın artık o kadar iyi bir şey olmadığına kanaat etmişim. Ve işte yalnızlık sağlıklıyken eğlencelidir, incinebilir ve ölümlü olduğunu hatırlayınca tek kişilik bir ürpertiye dönüşür demişim ki kendime bir el come on deniz demek istiyorum bu noktada. Yani aslında gerçekten 2003 yılında fark ettiğim ve çok çirkin bir şekilde ifade ettiğim, çirkin demeyeyim de klişe bir şekilde ifade ettiğim bir gerçeklik var. İnsan yalnızlığına sahip çıkma özgürlüğüne çok saygı duymakla beraber yalnız yaşamak için tasarlanmış veya evrimleşmiş bir canlı değil bana kalırsa. Yani ne kadar bir kere zaten hani eşeyli yüreğişimizden tut da bizim ürettiğimiz insan evladı denilen, çocuk denilen canlının 10 yaşına kadar filan tek başına hayatta kalamıyor oluşu, yani kafamı çeviriyorum, hayatta kalamıyor gibi bir noktaya çok uzun bir süre devam edişi. Atın, filin öyle değil yani, bebeği çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Kedi yavrusu işte 45 gün sonra memeden kesiliyor, aslında anneden ayrılabilecek hani bir noktaya gelebiliyor. İnsan evladı öyle bir şey değil ama. Ve tek anneyle de çok zor yani, gerçekten hani o anneye de sahip çıkacak birilerinin olması gerekiyor. Bu bile aslında bizim yalnız yaşamamamızı, zaten karıncalar gibi şehir üreten tek canlıyız. Yani yalnız yaşamaktan hoşlanmayacak, daha doğrusu yalnız yaşamayı çok da beceremeyecek şekilde evrimleşmiş bir tür. Ve ben açıkçası yalnızlık Allah'a mahsustur lafını en azından insanlığın geneli için gerekli olduğunu, daha doğrusu geçerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi küçük bir ara vereceğim, ondan sonra yalnızlığı böyle ikiye ayıracağım, tanımlayacağım falan. Sonra da iyi yalnızlık, kötü yalnızlık ne olmalı, nasıl içinden çıkılmalı hepsini anlatacağım. Sakın bir yere ayrılmıyorsunuz. Hadi bakayım.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay, 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Evet, yalnızlık ilk bölümde dediğim gibi pek çok sanatçı veya düşünür veya fikir adamı insanı tarafından oldukça goygoylanmış bir şey olmasına rağmen pek çoğumuz için de aslında hani çok korkutucu, depresif, kendimizi çok etkisiz ve kimsesiz hissettiğimiz bir duyguya da tekabül ediyor. O yüzden bunu aslında yalnızlık kavramını iki ucuyla beraber kafamızın içinde güzel bir şekilde tanımlıyor olmamız lazım. Yabancının dilinde solitude ve loneliness kelimeleri var. Ben hani bu, bizde bir tek yalnızlık kelimesi var. Ben o yüzden iyi yalnızlık, kötü yalnızlık diye ayıracağım. İyi yalnızlık dediğiniz şey seçilmiş bir özgürlük hali. Yani yalnız tatile çıkmak, yalnız bir şey yapabilmek, yalnız karar verebilmek, yalnız bir işin üstesinden gelebilmek. Aslında bir dikkat ettiyseniz zorunlu yalnız kalmak zorunda kaldığımız pek çoğumuzun bu karantina döneminde o yalnızlıkla ilgili ne yapabilirim? Ben kendimi bu yalnızlıkta nasıl tanıyabilirim? Nasıl kendimi daha iyi bir şekilde ifade edebilirim veya hayatta tutabilirim diye düşünenler, o kendini geliştirme dediğim yollara sapanlar, o iyi bir yalnızlık içerisinde karantinayı tamamladılar. Diğerleri de hayır, biz hiçbir şey yapmayacağız. Ne kendimizi tanımak için, ne gelişmek için, ne eğlendirmek için, kendine arkadaş olmak için de bir şey de yapmıyorum. Allah kahretsin, gelişmeyeceğiz orospular diyen tipler vardı. Eyvallah, bu da bir bakış açısı. Ve onlar da birazcık yalnızlığı çıldırtıcı ve korkutucu bulmaya başladılar. Çok da mantıklı. Kötü yalnızlık dediğim şey aslında o dediğim gibi kimsesizlik. Hani ihtiyacın olduğu halde kimseye ulaşamamak, işte istenmediğini düşünmek, evrende bir yerin olmadığını düşünme hali. Ve hani iyi yalnızlık ne kadar beslenmesi ve böyle tatlı tatlı maya gibi böyle bir her gün içine bir şeyler atılması gereken bir şeyse, kötü yalnızlık da gerçekten o kadar tereddütle yaklaşılması, hani aslında gerçek bir duygu olmadığı fikriyle yaklaşılması, gerçekçi bir bakış açısınızın olmadığı, o ıssız adam halleri kimsenin birincisi hoşuna gitmiyor. Yani o ben yalnız takılırım, şöyle hüzünlenirim, böyle acı çekerim, kimseyi de sevmem, incinmem. Kafamızda bunlara yer bırakmayalım. Hepimiz biriz. Mutlaka seveceğiniz ve yalnız bırakmak istemeyeceğiniz birileri var hayatta. Ve onlarla, yani zaten sen de mükemmel değilsin. Etrafındaki insanlar da mükemmel değil. Sen de birilerini hayal kırıklığına uğratabilirsin. O kötü yalnızlık, o kimse benim hayatımda olmayacak çünkü zaten istemiyorum ve evrendeki yerimi sorguluyorum yalnızlık hissini kışkışlamanın yollarını arıyor olmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir tane anımı anlatmak istiyordum ben aslında. Fifi turnesindeyiz de, çok da Fifilerle şeyden dönüyoruz. Artık kim bilir Ankara'dan nereden, kaç günlük bir turneden dönüyoruz hatırlamıyorum. İstanbul'a girmişiz artık. Bilmeyenler için çok da Fifi bir stand-up grubudur. Kadınlardan oluşur. Mükemmel insanlar. Senelerdir beraber sahneye çıkıyoruz. Neyse bir turne dönüşü artık yani İstanbul'a girilmiş. Meltem şey dedi böyle. Ya kızlar da sizden ayrılacağım zaman içime böyle bir yalnızlık anksiyetesi doğuyor. Çünkü yani artık turnede bir hem çok yakın oluyoruz hem bir sürü şey paylaşıyoruz. O sahneye çıkmak askerlik gibi bir şey oluyor. Çok eğleniyoruz filan. Meltem hani ayrılırken yalnızlık korkusu geliyor bana dedi. Ben de dedim ki abi benim de yani hani son anlara doğru artık iyice bir daha asla yalnız kalamayacağım korkusu gelmeye başlıyor bana dedim. Aslında aynı korku ama tersten gibi bir şey. Aslında buradan yani kendimin yalnızlığı ne kadar çok sevdiğimi belki ispatlayabilirim. Yani ispatlamaya ihtiyacım yok tabii böyle bir şey de. Hani ne kadar çok sevdiğim bir şey olduğunu bilin diye söylüyorum. Ve böyle bir yandan da bunu da çok savunmuşum işte. Bütün hayatım boyunca böyle bir yalnız kalma fikrini savunmuşum. Ama şunu da fark ettim yaşım da ilerledikçe. Bu yalnız kalma hissi beni yağlandıran da bir şey. Yani insan karaciğerimi yağlandırıyor. Tabiatıyla. Yalnız kalmanın başka seçimleri oluyor. Onları yapıyorsunuz. Ama bir yandan da beni hani insanlara karşı, insan ilişkilerine karşı uzaklaştıran, soğutan ve en nihayetinde kendimi saçma sapan bir döngünün içerisine hapseden. İşte yalnız kalıyorum, tek başıma içiyorum. Halbuki arkadaşlarım var, çağırıyorlar, gitmiyorum. Çünkü kıymetli yalnızlığım içerisinde çok kim bilir neler düşünüyorum falan gibi bir ama bir yandan da sonra üzülüyorum. O düşündüklerimi insanlarla paylaşmıyorum, onu üretmiyorum gibi bir döngüye saplandığımı fark etmiştim. Bir tane araştırma okudum. Kim bilir nerede okudum. Aslında bu bağımlılıkla ilgili bir araştırmaydı ama yalnızlık fikrini de birazcık şey yapıyor. İşte fareler üzerinde bir deney yapıyorlar. Fare tek başına, oyuncağı da yok kafesin içerisinde. Yapacak hiçbir şey olmayan bir tane fareye hem sade su hem de uyuşturuculu su veriyorlar. Günün sonunda fare sade su yerine uyuşturuculu suyu tüketip tüketip giderek daha fazla en sonunda da ölüyor. Ölme seçimini yapıyor. Fakat bu farenin yanına arkadaş fareler ve oyuncaklar verdiğin zaman ama yine aynı şekilde hem uyuşturuculu su hem sade su verdiğin zaman farenin sade suyu tercih ettiğini arkadaşlarıyla beraber oyuncaklarında oynayarak hayatını aslında daha mutlu bir şekilde sürdürebildiğini görüyoruz. İnsanlar için de aslında benzer bir bakış açısına gidebiliriz. Yani mecbur kaldığımız yalnızlıklar var. Mecbur kaldığımız yalnızlıkları iyi bir şey haline getirme fikri de var. Mesela Voltaire şey diyor, meşgul yalnızlıktan bahsediyor. Meşgul bir yalnızlık paha biçilemezdir diyor. Tabii Voltaire'in hani meşgul yalnızlığın içinde kim bilir neler var şimdi. Neyle meşgul oluyordu o zaman, hani yazmak dışında ne yapıyordu Voltaire? Bir araştırmak lazım. Annem geçen hafta şey anlattı. Yani kendisi de tabii karantinada oturmuş düşünmüş ve hani Anadolu kadınının dünyanın pek çok yerinde aslında ev işi yapan, ağır ev işi yapan kadınların neden yalnızlıkla daha rahat başa çıkabildiklerini, neden psikolojilerinin sağlam olabildiklerine dair bir teori geliştirmiş ki benim çok hoşuma gitti. Türk mutfağının çok yorucu, çok meşakkatli olması, sürekli meşgul etmesi ve çok fazla şey üretiliyor olması. Birincisi bizim yalnızlıkla baş etmemizi ve aslında o hiçbir şey yapmama haliyle baş etmemizi çok güzel sağlıyor dedik Türk kadınları hakkında. Gerçekten hani o ekmek yapanlar, yoğurt, kefir, peynir kestirenler falan, hani bir internetten bakılınca şey gibi göründü bize. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hani 3 gün sonra bu karantina bitecek ve yine peynirini alacaksın, ama aslında orada sağladığın el emeği seni hakikaten o yalnızlık içerisinde meşgul ederek daha iyi ve kendini de dinleyebildiğin bir duruma yükseltiyor. Aynı şekilde bu el, tığ örgüleri. Ya kadıncağız şey anlattı. Kadıncağız diyorum anneme. Canım anam. Abim Malatya Fen Lisesi'ni kazandığında tabii biricik oğlundan ayrı kalma fikri onu perişan ettiği için kendi annesine soruyor. Ben ne yapayım diyor, yani ne yapabilirim. Anneannem de ona tığ ör diyor. Annem de oturup tığ örmeye başlıyor. Kaç tane yastık görmüştü. Yani onun oyalanmasının bile, o el işinin oyalanmasının bile ona o yalnızlık, o fikir, o meşakkatli zamandan zihnini çıkardığından bahsediyordu. Yani toparlamak gerekirse, çünkü toparlamak gerekiyor artık. Şöyle iki tane kavramımız var hayatımızda. Bir, iyi yalnızlık. Bu ne? Benim kendimi tanımam, kendimle iyi bir arkadaş olmam, kendimi tek başıma kaldığımda eğlendirebiliyor olmam. Bunu her zaman başarıya olamayız ama bir yerinde kendi, ay yalnız kaldım, ay çok ne yapacağım şimdi değil. Hayır ya, benim canım ne yapmak istiyor, ben nasıl bir insanım, hangi müziği dinlemekten hoşlanıyorum, hangi el işlerini yapmaktan hoşlanıyorum, ben hayatımı neleri tüketerek geçirmek istiyorum, beni ben yapan şeyler nelerdir dediğimiz o iyi yalnızlık sürekli besliyor olmamız gerekiyor. Kötü yalnızlık, işte bu Allah'ım ben dünyada tekim, benim nasıl nasıl da bir çaresizim, nasıl da beni anlayan hiç kimse yok. Bununsa gerçekten cin gibi, kışkış cinler kışkış denilecek şekilde kovulması gerekiyor. Böyle Şantaram'da bir yer vardı. Şantaram bilmeyenler için işte Bombay'da, Hindistan'da geçen bir kitap. Çok büyük bir kitap, okumanızı tavsiye yani edebileceğim kadar, yani eğlenceli bir kitap, okursanız hoşunuza gidebilir. İşte bir tane hapishane kaçkınının macerasını anlatıyor. Avustralyalı bir yazar aslında ama başına tatsız işler geliyor ve en nihayetinde Bombay'a kaçıyor. Orada mafyalara giriyor, bilmem neler oluyor. Oo yani. O hikayede bir yerde, bir yerinde de o Hintlilerin meşhur o gecekondu, binlerce insanın beraber yaşadığı gecekondu da yaşıyor Hintlilerle. Ve fakir Hintliler asla yalnız kalmaz dediği bir yer vardı. Gerçekten de öyle yani, asla, yani tuvaletlerini bile denize beraber defi hacet etmek suretiyle yapıyorlar. Yani hiçbir şekilde yalnız kalmadığın bir dünya, üst üste alt alta yaşıyorsun. Ama orada da herifler dayanışmayı gerçekten keşfetmişler. Yani tek bir organizma gibi hareket ediyorlar. Bu da hayatta kalmalarını gerçekten çok kolaylaştırıyor ve hayata bakışlarını da kolaylaştırıyor aslına bakarsan. Yani kendinizi yalnız hissettiğinizde yapmanız gereken şeylerden, temel şeylerden biri bunun aldatıcı bir duygu, tam olarak gerçek olmayan bir duygu olduğunu hepimiz, yani tam olarak yapman gereken şey reach out and touch fate yani. Depeche Mode'u da hiç sevmem ama 3 tane sevdiğim şarkısı var herhalde, bilemiyorum. Ama gerçekten bu hepimizin biri olduğu ve dayanışarak birbirimize destek olarak zaten hayatta kalabileceğimiz gerçeğine, en azından bu inanca doğru bir düşünceyle tutunmanız gerektiğini söylüyorum. Ah nasıl bağlayacağım. Bir sangha edinmek. Geçenlerde onu da yine bir yerde okudum. Sangha bilmeyenler için aslında yoga öğretilerini öğrenen insanların kurdukları ekiplere deniyor. Birbirlerini bu süreçte desteklemek için kurdukları ekiplere deniyor. Birbirini yargılamayan, öğrenme sürecine destek veren ekibe sangha deniyor. Bir sangha sahibi olmak dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Ki ben kendi sanghalarımdan çeşitli yollarla kaçmayı denemiş bir insan olarak söylüyorum. Bunu gerçekten siz olduğunuz için sevecek, bağrına basacak ve sizi geçtiğiniz süreçte destekleyecek insanların ve sizin de onları desteklemeniz gerekiyor. Tabii ki bu çift taraflı bir şey. Olabileceğini bilmek, böyle bir şey yaratmak hayat deneyimimizde bence gerçekten sahip olabileceğimiz en güzel deneyimlerden bir tanesi. İnsan olduğumuzu bize hatırlatan deneyimlerden bir tanesi. Ve hani sangadan da yola çıkarak son bir şey söyleyeceğim. Çünkü çoğumuzun yalnızlıkları, o entelektüelliklerini birazcık sıyırdığında yine yaşadığımız toprağa ait olduğumuzu hissedememekten kaynaklanıyordu. Ama bunu hissettiren bir şey de oldu. Hiçbir şey olmadı diyemeyiz. Ne oldu? Gezi oldu. Gezi benim hatırladığım en büyük, en coşkulu, en acayip sangaydı. Bugünlerde dündü aslında ama Gezi'nin 7. yıl dönümü kutluyoruz. Onu bir hatırlayın. Yani orada ne hissettiğinizi ve onun size ne kadar güçlü ve ne kadar özgür ve ne kadar umut dolu hissettirdiğini, o insanları bulmuş, tanımış ve aynı amaç için beraber hareket etmiş olmanın ne kadar iyi hissettirdiğini hatırlayın. Bu his gerçek. O eylemin istediğimiz yerlere varmamış olması, ki bayağı bir yere vardı, bunları sonra konuşuruz belki, önemli değil. Önemli olan birliktelik hissinin sizi ne kadar, sizin olduğunuz şeyi ne kadar iyi bir hale getirebileceğini hatırlamak diyorum. Buradan herkese selamlar. Ben Deniz Öztürk'ün Bir Olumlu Dünyanın sonuna daha geldik. Yazdıklarınızı okuduğumu biliyorsunuz. Bana yazmanızı istediğimi biliyorsunuz. İlk defa programa geliyorsanız kanala üye olun, yani neden olmasın? Çünkü dinlenmelerimiz az gibi geliyor bana. Ne kadar çok insan dinlerse sangamız o kadar çok büyüyecek ve daha fazla insan olumlu bir dünyanın, daha iyi bir dünyanın var olabileceğine inanacak ve biz de orada yaşamaya başlayacağız. Öpüyorum.
Süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.